Ayrım 7. Akılça, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 54. 4. Matthew saatine baktı. 11:20 var, gene geç kaldı. Eviç'in geç kalmasına sinirleniyordu. Ona her seferinde bir yerlerde kendini ölüme bırakıverdi gibi geliyor, korkuyordu. Eviç her şeyi unutuyordu. Kendi kendinden kaçıyor, sonra kendini de unutuyordu. Yemeği unutuyordu, uyumayı unutuyordu. Günün birinde nefes almayı unutuverecekti ve o zaman her şey bitecekti. İki genç yanında ayakta durmuşlar, gözleriyle boş bir masa araştırıyorlardı. Sit down dedi biri, öbürü. Sit down edelim bakalım dedi, güldüler, oturdular. Bakımlı elleri, sert çizgili yüzleri vardı, derileri gergin ve diriydi. Matthew sinirli, buraya yalnız bu karı budalası rübbeler geliyor galiba diye düşündü. Lise, üniversite öğrencileri, çevrelerinde siftinen dişileriyle keyiflenmiş niyeti bozuk erkek böceklere benziyorlardı. Gençlik budala bir şey diye düşündü Matthew. Dışından bakarsan parlak, içine girdin mi bir halt bulamazsın. Genç olduklarının bile farkında değiller. Eviç genç olduğunun farkındaydı, Boris de öyle. Ama onlar başkaydı. Onlar gençliklerinin kurbanıydılar. Ben genç olduğumu anlamamıştım bile. Ne ben, ne Daniel, ne de Brune. Bunu sonradan, o çağı atladıktan sonra fark ettik. Biraz isteksiz, Eviç'i Gauguin sergisine götüreceğini düşünüyordu. Ona güzel şeyler, tablolar, güzel filmler göstermeyi seviyordu. Çünkü kendisi güzel değildi. Böylelikle suçunu affettiriyordu kendince. Ama Eviç onu affetmiyordu. Bu sabah gene o acayip, hatta biraz manyak gözleriyle tablolara bakacaktı. Matthew yanında çirkin, suçlu ve terk edilmiş, unutulmuş bekleyecekti. Ama gene de güzel olmayı istemezdi. Eviç güzellikler karşısında yalnız, yapayalnız olurdu her zaman. Kendi kendine, ondan ne istediğim de bildiğim yok diye söylendi. Ve tam o sırada onu gördü. Genç kız, saçları kıvır kıvır, iri, gözlüklü bir oğlanla konuşarak geliyordu. Yüzünü ona doğru kaldırmış, en parlak gülüşüyle bakıyor, heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Matthew görünce gözlerindeki ışık söndü, arkadaşına şöylece bir el sallayıp karşı kaldırıma geçti. Matthew ayağa kalktı. Merhaba Eviç, bonjour. Bu sabah yüzünü saçlarıyla tümüyle kapamıştı. Sarı bukleleri burnuna kadar yanaklarını örtüyor, perçemleri gözlerinin üzerine düşüyordu. Kışın rüzgar saçlarını uçurur, renksiz ve çıkık elmacık kemiklerini, kalmuklardan kalma alnım dediği yayvan ve dar alnını açıkta bırakır, bulut kümesi arasından bakan aya benzeyen yayvan, solgun, çocuksu ve şehvetli yüz ortaya çıkardı. Matthew şimdi yalnızca onun gerçeği gizlemek için kullandığı üç köşe bir maskeye benzeyen o ince, uzun, saf ve yapma yüzü görüyordu. Komşu masadaki gençler dönüp baktılar. Ne güzel kız diyorlardı muhakkak. Matthew genç kıza sevecenlikle baktı. Bunca kalabalık içinde yalnızca o, Matthew, ev için çirkin olduğunu biliyordu. Sessiz ve somurtkan oturdu. Boyanmamıştı çünkü boya cildi bozuyordu. Garson, madam ne emrediyorlar diye sordu. Eviç adama gülümsedi. Madam denmesinden hoşlanırdı. Sonra Matthew'a döndü, kararsız bir tavırla baktı. Bir pepermin için seversiniz. Eviç, ha sever miydim? Peki, öyle olsun. Garson uzaklaşınca sordu. Nedir o kuzum? Nane. Ne? Ay, o geçen de içtiğim yapışkan yeşil şey mi? Aman sakın istemem. İnsanın midesini alt üst ediyor. Hep size bırakıyorum ama bırakmamalıyım. Çünkü zevklerimiz hiç uymuyor. Matthew canı sıkkın. Geçen gün hoşunuza gitmişti dedi. Evet ama sonradan düşündüm, tadı aklıma geldi. Ürperdi. Bir daha ağzıma koymam. Matthew, garson diye haykırdı. Hayır hayır, bırakın getirsin. Rengi çok güzel. İçmeyi veririm işte o kadar. Zaten canım bir şey istemiyor. Sustu. Matthew ne söyleyeceğini bilemiyordu. Eviç o kadar az şeyle ilgilenirdi ki hem canı da konuşmak istemiyordu. Marcel oradaydı. Görünmüyordu. Elle tutulamazdı ama oradaydı. İviç karşısındaydı. İviç'i görüyordu. Ona adıyla seslenebilir, omzuna dokunabilirdi ama incecik beli, güzel diri göğüsleriyle o maddesiz, bedensiz görünüyordu. Bir Gauguin tablosundaki Tahitili kız gibi. Çizilmiş, boyanmış ama maddesiz ve cansız. Birazdan Sara telefon edecekti. Bir komi, "Monsieur Delors" diye seslenecekti. Matthew telefonda karanlık cümleler duyacaktı. Herif 10.000 franktan 10 para aşağı inmem diyor. Hastane, ameliyat, eter kokusu, para. Matthew zorla başını çevirerek İviç'e bakmaya çalıştı. Genç kız gözlerini kapamıştı. Parmaklarının ucuyla göz kapaklarını okşuyordu. Gözlerim sanki hep açık kalıyormuş gibi geliyor. Rahatsız oluyorum. Ara sıra kapatırsam iyi geliyor. Kızarmış mı? Hayır. Güneşten. Yazın hep gözlerim acır. Bu sıcaklarda insan sokağa gece çıkmalı. Yoksa sıcaktan nereye saklanacağını bilemiyor. Hem sonra insanın avuçları yapış yapış oluyor. Matthew masanın altında parmaklarıyla avucunu yokladı. Eli kupkuruydu. Avuçları yapış yapış olan ötekiydi. O gözlüklü, kıvır kıvır saçlı oğlan. İviç'e hiç heyecan duymadan bakıyordu. Kendini birden biraz suçlu ama kurtulmuş hissetti. Çünkü İviç'e çok daha az bağlıydı şu anda. Bu sabah sizi sokağa çıkmaya zorlayarak rahatsız ettim. Hayır, zaten bütün gün odamda kalmaya dayanamazdım. Matthew hayretle sordu. Ya, neden? İviç sabırsız bir hareketle, bir talebe yurdunun ne olduğunu bilemezsiniz dedi. Kızlara hele sınav sırası çok iyi bakarlar. Kadın beni bayağı sevdi. İkide bir, bir bahane icat edip odama girmeye başladı. Üstelik saçlarımı okşuyor. Bana böyle dokundu mu biri, ölecek gibi oluyorum. Öyle sinirim bozulur ki. Matryon'u yarım yamalak dinliyordu. Söylediklerini düşünmediğini biliyordu. İviç sinirli bir hareketle başını salladı. Yurttaki şişko sarı saçlıyım diye beni seviyor. Ama 3 ay sonra benden nefret edecek. Bu hep böyle oluyor. Bana sinsi olduğumu söyleyecek. Matthew, sinsisiniz ya, dedi. Soluk yanaklarını hatırlatan renksiz bir sesle İviç, evet ne olacak, dedi. İnsanlar en sonunda sizin yüzünüzü mahsus bile bile sakladığınızı, gözlerinizi yere indirerek suçsuz çocuk tavırları takındığınızı fark ediyor demek ki. Peki ya siz? Herkesin ne biçim bir insan olduğunuzu bilmesi hoşunuza gider mi? Sonra hor görür bir gülümsemeyle ekledi. Ama sahi, siz böyle şeylere aldırmazsınız. Bana gelince ben insanların gözlerinin içine bakmaya dayanamıyorum. Gözleri yüzümü delecek gibi geliyor. Matthew. Başta sizi tanıdığım zaman tedirgin olmuştum. Hep alnıma doğru, saçlarıma doğru bakıyordunuz. Ben o sırada saçlarımın dökülecek de kel kalacağım diye o kadar korkuyordum ki siz saçlarıma baktıkça ben kafamda bir çıplaklık fark ettiğinizde ona bakıyorsunuz sanırdım. Ben herkese öyle bakarım. Evet öyle ya da şöyle yan yan. Matthew ona kaçamak gözle çabucak baktı. İviç gülüyordu. Yarı alay, yarı öfkeyle. Tamam kesin dedi. Taklidimin yapılmasını hiç sevmem. Yok canım, bu o kadar kötü bir şey değil ki. Biliyorum ama siz bana benim kendi tavırlarımla göründünüz mü ürküyorum. Matthew gülümsedi. Ne demek istediğinizi anlıyorum dedi. Hayır, o anladığınız sandığınız şey değil. Dünyanın en güzel erkeği de olsaydınız bir şey değişmezdi. Gene korkardım. Sonra birden sesi değişti. Tanrım dedi. Gözlerim öyle ağrıyor ki. Matthew. Eczaneye gidip size bir ilaç bulayım dedi. Ama bir telefon bekliyordum. Eğer ben yokken ararlarsa lütfen çocuğa söyleyin şimdi geleceğim. Beni 5 dakika sonra tekrar arasınlar. Evet soğuk bir sesle. Hayır gitmeyin. Gerek yok dedi. İlaçla geçmez zaten. Güneşten oluyor. Sustular. Matthew içini burkan acı bir zevkle işi bok ettim diye düşündü. İviç piyano çalmaya hazırlanıyormuş gibi parmak uçlarını biraz kaldırarak avuçlarıyla eteğini düzeltiyordu. Elleri daima böyle morumsu kırmızı olurdu. Kanı iyi dolaşmıyordu herhalde. Mümkün olduğu kadar yukarıda tutarak hareket ettirerek bu morluğu dağıtmaya çalışırdı. İviç'in elleri yalnızca bir şeyleri almaya yarardı. Kollarının ucunda biraz aşınmış 2 küçük heykel gibiydi. Eşyanın arasında kararsız, korkak devinimlerle dolaşır, tutmaktan çok sanki yalnızca yoklayıp geçerdi. Matthew Ivic'in uzun ve sivri tırnaklarına baktı. Göz alıcı bir renge boyanmış, hemen hemen bir Çinlininki kadar uzun ve sivri tırnaklarına. Yalnızca bu çabuk kırılıveren, yararsız ve batıcı şeyleri görmekle insan, Ivic'in elleriyle hiçbir şey yapmadığını anlardı. Bir gün bu tırnaklardan biri kırılıp düşmüştü. Ivic onu atamamış, bir kutuya saklamış ve ara sıra korkuyla karışık bir zevkle ona bakmıştı. Bu kırık tırnağı Matthew de görmüştü. Cilası hala üzerindeydi. İri, parlak, ölü bir egzotik böceğe benziyordu. Bu kadar keyfini kaçıran ne olabilir? Ivic'i hiç bu kadar durgun, böyle neşesiz görmemiştim. Sınavlara mı üzülüyor acaba? Belki de benimle birlikteyken içi sıkılıyordur. Ona göre o kadar ihtiyarım ki. Ivic dümdüz bir sesle birden, "İnsan kör olacağı zaman gözü böyle mi ağrır?" diye sordu. Matthew gülümsedi. "Hayır," dedi, "sanmam. Sizin gözlerinizde basit bir konjüktivit var. Laon'daki doktor öyle söylememiş miydi?" Usul usul konuşuyor, usul usul gülümsüyordu. Sanki üzerine yumuşaklık ve sevecenlikten bir sıva sürülmüş dümdüz olmuştu. Ivic'le hep böyle usul usul konuşmak, ona gülümsemek, hep böyle yumuşak olmak gerekti. Daniel'le kedileri gibi. Ivic, "Bazen gözlerim öyle fena ağrıyor ki," dedi. "Durduğu yerde hiç sebepsiz başlıyor." Konuşurken duraklıyordu. Gözlerimin dipleri, kökleri ağrıyor. Geçen de anlattığınız o delilik hikayesinde de böyle oluyordu, değil mi?" "Ha, o mu?" dedi Matthew. "Bana bakın Ivic, önce kalp hikayesiydi. Kalbim hasta. Şimdi kriz gelecek diye bekliyordunuz. Ne acayip çocuksunuz. Sanki kendinize acı çektirmekten zevk alıyorsunuz. Bazen de birden aslan gibiyim, bana bir şey olmaz diye hiçbir şeye aldırmaz oluyorsunuz. Bu iki tavırdan birini seçmek gerek." Sesi ağzında tuhaf bir şeker tadı bırakıyordu. Ivic inatla ayaklarına bakıyordu. "Bana kesinlikle bir şeyler olacak, kesinlikle." "Biliyorum," dedi Matthew. "Yaşam çizginiz kırık. Ama siz böyle şeylere inanmadığınızı söylemiyor muydunuz?" "Evet, inanmam ama." "Zaten geleceği göremiyorum ki." "Kapalı." Sustu. Matthew ona sessizce bakıyordu. Geleceği kapalıydı. Geleceği. Birden ağzında zehir gibi bir tat duydu ve Ivic'e bütün varlığıyla bağlı olduğunu anladı. Evet, Ivic'in geleceği yoktu. Ivic 30 yaşında, Ivic 40 yaşında. Bütün bunların Matthew için bir anlamı yoktu. Çünkü o Ivic'in yaşamayacağını biliyordu. Matthew yalnız olduğu ya da Daniel'le ya da Marcel'le konuştuğu zaman yaşamı önünde birbirine benzeyen günleriyle apaçık ve besbelli uzanıyordu. 3-5 gezi, 3-5 kitap. Bu yokuş aşağı uzun bir yoldu ve Matthew bu yokuşu ağır ağır, hatta bazen "neden bu kadar yavaş" dedirtecek kadar ağır iniyordu. Ve birden Ivic'i gördüğü zaman korkunç bir felaketi yaşadığını sanıyordu. Ivic geleceğe olmayan, haz dolu, acı dolu küçücük bir ıstıraptı. Günün birinde gidecekti, çıldıracaktı. Bir kalp krizi onu alıp götürüverecekti ya da ailesi tarafından Laon'a mahkum edilecekti. Ama Matthew'un Ivic'siz yaşamaya gücü yoktu, yaşayamazdı. Eliyle korkak bir hareket yaptı. Ivic'in kolunu dirseğinin üzerinden sımsıkı yakalamak, sıkmak istiyordu. "Bana dokundular mı ölecek gibi oluyorum. Öyle sinirime dokunuyor ki." Matthew'un eli masanın üzerine düştü. Çabuk çabuk konuştu. "Bluzunuz çok güzel Ivic." Bu bir yanlışlıktı. Ivic başını sert bir hareketle eğerek bluzunu eliyle silker gibi yaptı. İltifatlar ona küçük düşürücü sözler gibi gelirdi. Sanki bu sözler kendisinin o kadar korkuyla kaçındığı bir görünüşü, bir biçimi 3-5 balta darbesiyle kaba saba yontuyor, ortaya çıkarıyordu. Bu şeklin gerçek İviç'e uyup uymadığını ancak kendisi kestirebilir, düşünebilirdi. Ve sessiz sedasız konuşmadan düşünürdü. Bu tatlı bir güven duygusu hafiften bir okşayıştı. Matthew utanan gözlerle İviç'in küçük omuzlarına, düzgün ve yuvarlak boynuna baktı. Genç kız, "kendi bedenlerinin farkında olmayan insanlardan nefret ederim," derdi. Matthew kendi bedeninin farkındaydı ama onu ayaklarına dolanan ağır hantal bir çuval olarak duyuyordu. "Gogenleri görmek istiyor musunuz? Gidelim mi? Hangi Gogenler? Ha, hani o bana sözünü ettiğiniz sergi mi? İyi ya, gidelim. Ama pek istemiyorsunuz galiba." "Yo, istiyorum." Eğer canınız istemiyorsa gitmeyelim. Siz istiyorsunuz. Ben sergiyi gördüm. Size de göstermek istedim. Eğer canınız çekiyorsa tabii. İstemezseniz gitmeyiz. Benim için gitsem de olur, gitmesem de. Öyleyse başka bir gün gidelim daha iyi. Matthew birden hayal kırıklığına uğramıştı. Yalnız sergi yarın kapanıyor. Hiç isteksiz. Ne yapalım dedi. Bir başka sefer gideriz. Sonra zoraki bir ilgiyle ekledi. Zaten bunlar ikide bir açılır. Matthew sinirli bir yumuşaklıkla Ivic dedi. Neden kendinizi zorluyorsunuz? Gitmek istemiyorum din yeter. Bu serginin öyle hemen yakında yeniden açılmayacağını pekala biliyorsunuz. Ivic, o halde doğrusunu söyleyeyim dedi. İstemiyorum. Çünkü şu sınav işi canımı sıkıyor. Notları bu kadar geç ilan etmeleri öyle fena ki. Yarın ilan etmeyecekler miydi? Evet. Sonra Matthew'nun kolunu parmaklarıyla sıkarak ilave etti. Bugün benim kusuruma bakmayın çünkü kendimde değilim. Başkalarının elindeyim ve öyle küçük düşürücü, alçaltıcı bir şey ki kocaman gri bir duvara yapışıp kalmış beyaz bir kağıt gibi hissediyorum kendimi. İnsanı böyle düşünmeye zorluyorlar. Bu sabah gözümü açtığım zaman sanki yarın sabah olmuş sandım, anlıyor musunuz? Sanki bugün yoktu, takvimden çoktan silinmişti. Bugünü benden çaldılar, halbuki önümde çok da gün kalmadı. Sonra alçak sesle çabucak ilave etti. Botaniği veremedim herhalde. Matthew anladım dedi. Anılarının arasında Ivic'inkini anlamasına yardım edecek bir kaygı, bir korku bulabilmeyi isterdi. Öğretmenliğe kabul edilip edilmeyeceğini öğreneceği gün belki. Hayır, ne olursa olsun aynı şey değildi. O günleri çok da önemsemeden gürültüsüz yaşamıştı. Şimdi kendini korkutucu bir dünyanın ortasında her an parçalanıverecek gibi hissediyordu. Ama bu duygu Ivic'in hesabınaydı. Eğer geçmişsem sözlüğe girmeden iki kadeh içeceğim. Matthew yanıt vermedi. Yalnızca iki küçük kadeh. Matthew, Şubat'ta da aynı şeyi söylemiştiniz dedi. Sonra tamam oldu. Dört kadeh romu içip zom oldunuz. Ivic yapmacık bir sesle, zaten geçmiş olmama olanak yok diye söylendi. Anladık ama ya geçmişseniz pekala içmem. Matthew ısrar etmedi. Sınava gitmeden kafayı çekeceğini biliyordu. Ben dünyada bunu yapmazdım. Bu kadar sorumsuz davranmazdım. İçin için Ivic'e sinirlenmiş, kendinden iğrenmişti. Garson ayaklı bir kadeh getirdi. Yeşil naneli içkiyi koydu. Şimdi buzu getiriyorum dedi. Ivic, mersi dedi. Kadehe bakıyordu ve Matthew ona bakıyordu. Güçlü ve belirsiz bir istek birden benliğini sarmıştı. Bir an bu kendi kokusuyla dolu çılgın bilincin yerini alıvermek, bu ince ve uzun kollara içinden dokunmak, öldürene kadar kolun derisine bir çift dudak gibi yapışmak, bu bedenin her an, her hücresinin durmaksızın kendi kendine verdiği o gizli öpüşleri duymak. Ben olmakta devam ederken Ivic olabilmek. Ivic buz kıyasesini garsonun elinden aldı, kadehine bir parça buz attı. İçmek için değil dedi ama böyle çok güzel. Gözlerini kısarak baktı, çocuksu bir gülüşle çok güzel diye tekrarladı. Matthew kadehe irkilerek baktı, yeşil yapışkan suyun ağır ve belirsiz devinimini, buz parçasının şaşırtıcı beyazlığını seyretmeye kendini zorladı, boşuna. Ivic için bu bakış, insanı parmaklarının ucuna kadar yapış yapış eden, koyu, yoğun ve yeşil bir zevkti belki. Matthew için bir hiç, hiçten de az, içinde yeşilimsi, ağır bir su bulunan bir kadeh. Ivic'in duygularını düşünebilir, kestirebilirdi. Ama kendi içinde duyamazdı. Ivic'in dünyası heyecan vericiydi. İnsanın nefesini kesen varlıklarla, ta etine kadar sokulan baş döndürücü burgaçlarla doluydu. Ama Matthew bunları uzaktan yalnızca seyretmekle yetinirdi. Ivic'e baktı ve içini çekti. Her zamanki gibi geç kalmıştı gene. Genç kız artık kadehe bakmıyordu. Kederliydi ve saçlarının bukleleriyle oynuyordu. Bir sigara versenize. Matthew cebinden Gold Flake paketini çıkardı uzattı. Bir dakika dedi, yakayım. Sigarayı yaktı, birkaç nefes çekti. Elini dudaklarına yapıştırmıştı. Dumanın avcı boyunca süzülüp gitmesini tuhaf bir bakışla seyrediyordu. Kendi kendine anlatır gibi, dumanın elimden çıkar gibi olmasını istiyorum dedi. Dumanı tüten bir el ne tuhaf değil mi? Olamaz. Duman çabucak dağılır gider. Biliyorum. Her seferinde kızıyorum ama gene de yapıyorum. Avucumda nefesimin elimi gıdıkladığını duyuyorum. Tam ortadan geçiyor. Elim sanki bir duvarla ikiye ayrılmış gibi oluyor. Hafifçe güldü ve sustu. Keyifsiz bir yüzle, büyülenmiş gibi avucunu üflemeye devam etti. Sonra sigarayı bıraktı ve başını salladı. Saçlarının kokusu Matthew'un burnuna kadar geldi. Bu bir pasta ve şekerleme kokusuydu. Çünkü saçlarını yumurta sarısıyla yıkıyordu ve bu vanilyalı kokuda anlaşılmaz bir şehvet tadı vardı. Matthew sarayı düşünmeye koyuldu. Ne düşünüyorsun Zivic? Bir an ağzı açık şaşkın baktı. Sonra o her zamanki durgun tavrını aldı. Yüzü kapanmıştı. Matthew birden ona bakmaktan yorulduğunu fark etti. Göz pınarları acıyordu. Ne düşünüyorsunuz diye tekrar sordu. Evet sirkindi. Ben mi? Hep bunu sorarsınız. Belli hiçbir şey düşünmüyorum. Söylenemeyecek, sözcüklerle anlatılamayacak şeyler. Ama gene de bir şeyler var işte. Mesela şu gelen adama bakıyordum. Şişman, terli, mendiliyle alnını kuruluyor, kravatı var. Ne söyleyeyim istiyorsunuz? Birden sinirlenmiş ve utanmıştı, öfkeyle. Beni bunları anlatmaya zorlamanız çok tuhaf dedi. Bunlar söylenmeye, anlatılmaya değmeyecek şeyler. Aksine benim için çok değerli. Eğer elimde olsaydı sizi daima yüksek sesle düşünmeye zorlardım. İviç ister istemez güldü. Ama bu çok ahlaksızca bir şey dedi. Sözcükler bunun için icat edilmemiştir. Ne fena. Sizin sözcüklere karşı hiç saygınız yok. Onların yalnızca ölüm ve evlenme haberleri vermeye ya da kilisede sabah dualarında kullanılmaya yaradığını sanıyorsunuz. Siz insanlara da bakmıyorsunuz. İviç, ben sizi gördüm. Önce ellerinize bakıyordunuz, sonra ayaklarınıza baktınız. Ben sizin ne düşündüğünüzü biliyorum. Öyleyse ne diye soruyorsunuz? Bunu keşfetmek için çok zeki olmak gerekmez. Sınavı düşünüyordum. Çakmaktan korkuyorsunuz. Öyle mi? Evet, çakmaktan korkuyorum. Daha doğrusu korkmuyordum, çaktım. Çaktığımı biliyorum. Matthew ağzında gene o zehir gibi acılığı duydu. Eğer kaldıysa onu bir daha göremem artık. Hem kesinlikle kalmıştır besbelli. İviç umutsuzlukla Laon'a dönmek istemiyorum dedi. Oraya sınıfta kalmış olarak gidersem bir daha dönemem artık. Bunun son şansım olduğunu söylemişlerdi bana. Yeniden saçlarıyla oynamaya başlamıştı. Biraz daha cesur olabilsem dedi. Matthew kaygıyla ne yapardınız diye sordu. Ne olursa oraya dönmektense her şeyi yapardım. Ömrümü orada tüketmek istemiyorum. İstemiyorum. Ama babanızın 1-2 yıla kadar kereste fabrikasını satacağını, çoluk çocuk gelip Paris'e yerleşeceğinizi söylememiş miydiniz? Bekleyeyim ha. İviç öfkeyle kıvılcımlanan gözlerini ona çevirdi. İşte hepiniz böylesiniz. Oraya bir gidin bakalım da göreyim sizi ne yapardınız. 2 yıl o dağ başında çile doldurmak. Bekleyeyim ha. Bu 2 yılın benden çalındığını, zorla koparılıp alındığını o kalın kafalarınızla anlamıyor musunuz? Öfkeyle. Benim bir tek yaşamım var diye çıkıştı. Bir tanecik. Ama siz bu yaşamın hiç bitmeyeceğini sanıyorsunuz galiba. Bir yıl kaybolmuş ne çıkar? Yerine bir yenisi konur değil mi? Gözlerinde yaşlar birikmişti. Hayır konmaz. Orada akıp gidecek olan benim en güzel yıllarımdır. Gençliğimdir benim. Ben hemen yaşamak istiyorum. Bekleyemem. Vaktim yok. Daha yaşamaya başlamadım. Halbuki ihtiyarladım bile. 21 yaşındayım. Matthew, evet susun rica ederim dedi. Beni korkutuyorsunuz. Bir dakika durun da bana uygulamalı derslerden aldığınız notları söyleyin. Bazen memnun görünüyorsunuz, bazen de böyle umutsuzluğa düşüyorsunuz. Öbürlerini ne yaptınız? Hiç acı bir alayla hepsinde takıldım dedi. Fiziği verdiğinizi sanıyordum. Hiç acı bir alayla, tabii ne demezsiniz dedi. Kimyayı da. Kimya sınavı bir rezalet oldu. Formülleri aklımda tutmama olanak yok. Öyle kuru, tatsız, berbat şeyler ki. Peki ama o halde ne diye başladınız bu işe? Hangi işe? PCN'ye demek istiyorum. Hiç hırsla. Laon'dan kurtulmak için başka çıkar yol var mıydı dedi. Matthew çaresizliğini anlayarak sustu. Kahveden bir kadın çıktı ve önlerinden geçti. Çok güzeldi. Kusursuz yüzünde küçük, zarif bir burnu vardı. Birisini arıyormuş gibi bakıyordu. İviç önce onun parfümünü duymuştu anlaşılan. Somurtkan yüzünü kaldırıp baktı ve gözleri aydınlandı. Yavaş ve değişik bir sesle "Öf, ne güzel şey." diye mırıldandı. Matthew ürperdi. Bu sesten rahatsız olmuştu. Kadın önlerinde durmuş, güneşten gözlerini kırpıştırıyordu. 35'inde vardı herhalde. Saydam ipek giysisinden süzülen aydınlıkta ince, uzun, biçimli bacakları fark ediliyordu. Ama Matthew bakmıyordu. Onun gözleri İviç'teydi. İviç birden çirkinleşmiş gibiydi. Ellerini hırsla birbirine kenetlemişti. Bir gün Matthew'a, "Küçük güzel burunları öyle seviyorum ki," demişti. "Canım ısırmak istiyor." Matthew eğilerek baktı. Şimdi yüzünün dörtte üçünü görebiliyordu. İviç uyuyordu sanki. Aralık gözlerinde acımasız bir ışık vardı. Matthew kızın ısırma arzusu duyduğunu düşündü. Usulca seslendi. "İviç." Yanıt vermedi. Matyo'nun yanıt vermeyeceğini biliyordu. İviç Matyo'nun varlığını unutmuştu bile. Şimdi kendi kendisiyle yalnızdı. İviç işte ona asıl böyle anlarda bağlanıyordu. Küçük ve dayanıksız varlığının ıstırap veren, acıtan bir gücün, yani güzelliğin karşısında duyduğu yakıcı, sürükleyici ama çirkinleştiren, küçük düşüren tutkunun pençesinde kıvrandığını fark ettiği anlarda. Güzel değilim diye düşündü ve o da kendi hesabına yalnız kaldı. Kadın gitmişti. İviç onu gözleriyle takip etti. Sonra müthiş bir öfkeyle, "Bazen erkek olabilmeyi öyle isterdim ki," diye söylendi. Sinirli bir kahkahayla güldü. Matthew ona kederle bakıyordu. Komi, "Monsieur Delorey'i telefondan istiyorlar," diye bağırdı. Matthew, "Benim," dedi. Kalktı. "Özür dilerim," dedi. "Sara Gomez'dir. Beni arayacaktı." İviç soğuk bir gülümsemeyle başını salladı. Matthew içeri girdi, merdiveni indi. "Monsieur Döller, baştaki kabine." Matthew telefonu eline aldı. Kabinin kapısı kapanmıyordu. "Alo, Sara, siz misiniz?" Sara'nın genizden gelen sesi, "Benim," dedi. "İş oldu, tamam." "Öyle mi? Neyse, çok sevindim. Yalnız biraz acele etmeniz gerekiyor. Pazara Amerika'ya gidiyormuş. En geç öbür gün olsun diyor. İlk birkaç gün kontrol altında kalması şartmış." "İyi, peki. Ben hemen Marcel'e haber veririm. Yalnız ben biraz sıkışacağım. Para bulmam gerek. Ne istiyor?" Sara'nın sesi, "Ah, öyle üzüldüm ki," dedi. "4.000 istiyor. Çok asıldım. Sıkıntıda olduğunu söyledim ama dinlemedi bile." Gülerek ekledi, "Pis Yahudinin biri." Sara bitmek tükenmek bilmeyen bir sevecenlik kaynağıydı. Ama bir kere de bir işi ele aldı mı hastane hemşireleri gibi hoyrat ve işgüzar olurdu. Matthew kulaklığı biraz uzaklaştırarak düşündü. 4.000 frank ve siyah parlak kulaklıktan Sara'nın gülen sesi. Bu bir korkulu rüyaydı herhalde. 2 güne kadar öyle mi? Bir çaresine bakarım. Mersi Sara. Bulunmaz bir insansınız. Bu akşam yemekten önce evde olursunuz, değil mi? Bütün gün evdeyim. Peki, bir ara uğrarım. Size soracağım şeyler var. Bekliyorum. 7. ayrımın sonu, sayfa 64.